Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Merhaba, mutlu günler sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve bir Veri Maç programıyla daha sizlerle beraber olacağız. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ve ben Serhat Ayan.
Evet, üçümüz bu programı hazırlayıp sunuyoruz ve sizlere sesimizi duyuruyoruz. Amaç futbol, veriler, istatistikler, Comparizinator verilerinin katkılarıyla sizlere futbolu daha böyle bir sayısal verilerle bezeyip bir şekilde daha iyi somut verilerle anlamanız kolaylaştıracak bir şekilde sizlere aktarıyoruz. Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. İki günlük aradayız. Dün birinci gündü, bugün ikinci gün. Bu iki günlük tatil yarın sona erecek. Çeyrek final maçlarıyla heyecan kaldığı yerden devam edecek. Dört harika eşleşme bizi bekliyor olacak. Yarın iki maç, cumartesi günü de iki maç var. Dünya Kupası programı bu şekilde. Öncelikle cuma günü hemen şöyle programa bakıyorum. Saat 18'de Hırvatistan-Brezilya maçıyla başlayacak çeyrek finallerin ilk ayağı. Daha sonra saat 10'da, akşam 10'da Hollanda-Arjantin. Cumartesi günü ise saat 18'de Fas-Portekiz ve son olarak da saat 22'de dev eşleşme İngiltere-Fransa maçını izleyeceğiz Dünya Kupası'nda. Bir de şöyle kısaca şeylere de bakalım istiyorum. Hep böyle skorları, oyuncuları, takımları, teknik direktörleri karşılaştırıyoruz. Sıralamalarla anlatıyoruz sizlere. Gol krallığında da şu anda 5 golle Kylian Mbappe Fransa'dan gol kralı durumunda. İkinci sırada yine bir başka Fransız var. Olivier Giroud 3 golle. Gerçi sadece kendisi değil, ikinci sırayı paylaşan çok sayıda isim var. İşte Saka, Morata, Ramos ki son 16'nın yıldız futbolcusu Gonzalo Ramos. Ona da çokça değindik ve değinmeye de devam edeceğiz. Asist krallığında da Harry Kane'i görebilmekteyiz. 3 asisti var İngiliz futbolcunun. Daha sonra 2 asist yapan da bir sürü futbolcu var. Ben sözü fazla uzattım. Sizlere bırakayım istiyorum sevgili ekip arkadaşlarıma. Çağlar, neler söylemek istersin? Nasıl geçiyor Dünya Kupası?
Vallahi harika geçiyor. Özellikle sonun altı ardından çeyrek final eşleşmeleri bize çok şey vaat ediyor. Çok güzel maçlar, çok güzel sonuçlar çıkabilir. Tabii Fas'ın burada olması, çeyrek finalde olması, İspanya'ya gelerek gelmesi en büyük sürpriz olarak görülüyor. Ama özellikle İngiltere-Fransa müsabakası en dikkat çeken karşılaşmalardan evet. Bir tanesi. Çünkü Comparizinator ana indekslerine göre İngiltere turnuvanın en formda takımı, Fransa ise dördüncü takım. Hı-hı. Ve aralarında da öyle aman aman bir fark yok. Gol düellosu şeklinde geçmesini ümit ettiğimiz bir maç. Çok çok heyecanlı bir çeyrek final bizleri bekliyor.
Sence de öyle mi Serhat Ayhan, ne dersin?
Valla ben gol düellosu beklemiyorum açıkça söylemek gerekirse, ama çok iyi bir maç olacağına eminim. Çünkü ya iki takımın da durarak oynamak ya da işte ne bileyim ben %70 olmayayım, %20'de kalayım, öteki oynasın da ben topun arkasına geçeyim diyecek bir durum yok. İki takım da karşılıklı oynamayı seviyor. O yüzden %50-%50'ye yakın bir oran çıkar gibi geliyor bana oradan. Artı iki takımda da bir şeyler kanıtlamak durumunda olan insan sayısı çok fazla. Yani bir tarafta Messi, bir tarafta Mbappe gibi, yani bir şey kanıtlamak evet. zorunda derken istatistikleri oynamak isteyen oyuncular var. Hı hı. Ve onların da o şeyi çarpışmasından güzel şeyler çıkar gibi geliyor bana.
Aslında iki takımdan da büyük maçları dört gözle bekleyen isim sayısı çok. Tabii ki yani kolay maçları, denk maçları almayı daha rahat becerebilirler, ama bir Mbappe dediğiniz zaman büyük maçları kovalayan ve bunlardan da başarılı bir şekilde ayrılabilen bir isim. Bir diğeri de İngiltere'den Harry Kane olacaktır. Tabii kendilerini ispatlamış futbolcular, ama Dünya Kupası sahnesi, hele ki çeyrek final, bambaşka bir şey. O yüzden de dört gözle bu maçı bekliyoruz. Ben bir de Fas-Portekiz maçında acaba Ronaldo oynayacak mı diye de onu da bir ayrıca merak içerisindeyim, bunu söyleyebilirim. Ronaldo dediğiniz adam, işte şu anda dünyada 5 tane futbolcu sayın deseniz rahatlıkla girebilecek bir isim. Hatta ilk 3'e bile girebilecek bir isim. Şu sıralarda her ne kadar Mbappe, Haaland yeni yeni süperstarlaşsalar da hala Ronaldo Ronaldo'dur. Messi de Messi'dir, görüyoruz kupada. Ama bakalım hocanın kararı. Santos yine İsviçre maçında olduğu gibi yedek soyunduracak mı? Bekleyelim görelim diyorum. Hollanda, Arjantin zaten yine İngiltere, Fransa gibi iki kupa gediklisi bir takımlar. Ayrıca da Hırvatistan, Brezilya'da Brezilya'nın işi kolay gibi görünse de bu çeyrek final sahnesi bambaşka sonuçlara gebe olabilir. Bunu da merakla bekliyoruz. Şimdi nasıl yapalım, nasıl başlayalım? İsterseniz İngiltere-Fransa en dikkat çeken eşleşmeyle şöyle bir start alalım istiyorum biz de.
Tabii ki.
İngiltere-Fransa'da mesela Serhat abi en son sende kaldık. Şimdi hep böyle bir ben diğer gazeteleri de diğer mecraları da şöyle bir karşılaştırdım. Bir teknik direktör bakımından işte Didier Deschamps'la Gary Southgate'in 90'ların iki unutulmaz futbolcusunun şimdi hocalıkta karşılaşacaklar. Bunların düellosu merakla bekleniyor. İki, işte hep söylüyoruz, Bellingham'la Tchouaméni'nin karşılaştırması olacak. Orta sahaların çarpışması. Bir de tabii Mbappe ile Kane ileri uçta. Bu üç ayaklı bir derbi diyelim hadi biz buna. Milli takımların derbisi olacak, Avrupa derbisi olacak. Bu da bizim heyecanımızı, coşkumuzu artırıyor. Sen neler bekliyorsun bu maçta, bu eşleşmeye dair?
Valla yıldız sayısı olarak normalde hep İngilizler önde olurdu. Ama bu maç serisinde Fransa yıldız, yani kişisel yıldızlık sayısı olarak daha önde gibi gözükecek. Bunu söylemek gerekiyor. Ama ben takım oyunu oynama bakımından İngiltere'yi daha önde görüyorum. Baştan beri size bunu söylüyorum. Gerçekten de bir makina gibi oynuyor İngiltere. Diğer taraftan da karşılaştırdığımızda, birebir karşılaştırmalara gittiğimizde tabii ki Comparisoner verileri daha çok bunu ortaya koyacaktır. Sevgili Çağlar kardeşim bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını biliyorum ama bana İngiltere'nin orta saha ve defansının daha kuvvetli olduğu gibi izlenim var bende. En azından izlediğimiz maçlarda. Bilmiyorum sizin taraftan konu nasıl gözüküyor?
Evet, defans ve orta saha değil mi? Biraz daha Fransa'ya nazaran ağır basıyor Çağlar. Gerçi hücum yönü de her iki takım da kuvvetli ama burada Fransa'nın eksiği çok. İşte zaten bir sol bekini sakatlığa kurban vermişlerdi. Gerçi yerini hemen doldurdular ama yine de burada İngilizler sanki bir nebze, şöyle bir derece daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Ne diyor veriler?
Evet, aslında çok çok az da olsa veriler İngilizlerden yana. Yani bu konuda özellikle Bellingham inanılmaz bir performans ortaya koyuyor Dünya Kupası'nda. Evet. İşte Rabiot örneğini dün konuştuk. Hı-hı. Neler yaptı, neler etti diye. Ama Rabiot-Bellingham karşılaşmasında Bellingham Rabiot'un da üstünde. Evet. Onu da söylemek isterim. Ama çok çok ciddi bir üstünlük yok. Yani karşılıklı bir düello şeklinde. Yani bu %48'e %52'lik gibi bir üstünlük. Ama özellikle savunma hattında İngilizlerin Fransızlardan daha iyi olduğunu söylemek lazım. Mesela Manchester United'da çok eleştirilen, hatta turnuva kadrosu açıklandığında ya Maguire'da çağrılmaz kardeşim bu milli takıma, Manchester olduğu maçları kazanamıyor dedikleri Maguire, turnuvanın en iyi savunmacılarından bir tanesi ve Upamecano ile karşılaştırdım Maguire'ı, inanılmaz bir fark atmış.
Neler Maguire, var mesela?
Upamecano'ya. Hemen bakalım neler anlatıyor? Şöyle, zaten Comparisoner ana indekslerine göre tamamen Maguire Upamecano'dan önde. Hepsinde önde. Ofansifte, defansifte, birebir de vesaire. Ofansif parametrelerde geride kaldığı iki alan var. Birincisi dribbling. 0.59'a 0.48 geride Upamecano'ya. Diğeri ise asist beklentisi. 0.29'a 0.03 şeklinde. Onlar Upamecano'dan yana. Defansif parametrelere baktığımızda defansif parametrelerde rakip sahada top kazanımında 1.19'a 0.29 gibi büyük bir fark atmış Maguire rakibine. 20 saniye içinde şuta neden olan kendi yarı sahasında yapılan top kayıplarında da Maguire daha başarılı. Ancak defansif aksiyonlar ve başarılı defansif aksiyonlarda Upamecano'nun biraz daha başarılı olduğunu görüyoruz. Burada tabii onun daha atletik bir yapısı olmasının önemli etken olduğu kanaatini taşıyorum ben. Bir de burada şöyle bir durum söz konusu. Upamecano 3 maç oynadı. Maguire 4 maç oynadı. Upamecano hatırlayacaksınız Fransa'nın Tunus maçında forma giymemişti. Evet. Aslarını dinlendirmişti. Ama paslaşma parametrelerinde çok ciddi bir Maguire üstünlüğü görüyoruz. 73.81'e 68.89'luk bir ortalama maç başına Maguire önde. Başarılı pasta, anahtar pasta, uzun pasta, başarılı uzun pasta. Çok çok ciddi bir Maguire üstünlüğü var. Sadece rakip 3. bölgesine yapılan pasta biraz rakibinin önünde Upamecano, 10'a 2'ye 9'a 5 şeklinde. Yani çok çok az önde. Ancak başarılı pas oranında 8.5'e 5.4 şeklinde bir Upamecano üstünlüğü var. Burada da genel hatları itibariyle Maguire'ın üstün olduğunu görüyoruz. Birebirde de defansif ve kazanılan defansif birebirde Upamecano üstün Maguire'dan. 10-25'e 7-14 defansif birebirde üstün. 7-62'ye 5-71 kazanılan defansif birebirde üstünlüğünü görüyoruz. Ancak hava topunda, kazanılan hava topunda, ofansif birebirde ve kazanılan ofansif birebirde çok çok ciddi fark atmış. Özellikle hava topu istatistiğini sizlerle paylaşmak isterim. Hava topu birebirinde Maguire'ın ortalaması 5 iken Upamecano'nun 2.93. Hı hı. Yani o yönden İngilizlerin zaten duran toplarda, yan toplarda, kornerlerde evet, ne kadar etkili evet. olduğunu biliyoruz.
Bir gelenektir yani.
Bir gelenektir biliyorsun. Evet. Türklerin de çok canını yaktı. Defansif anlamda diğer futbolcularla da kıyasladığımda şöyle üstün körü baktım sağ bekleri, sol bekleri nasıl. Ama genel hatları itibariyle İngilizlerin defansının biraz daha iyi olduğunu söylemek mümkün Fransızlardan. Bir de Varane'ın yaşı, formu. O tandemde Upamecano ile uyumunun ne kadar olacağı. Şimdi Fransa'da ciddi manada kendini test edemedi savunma tandeminde. Bu maç aslında her iki takımın da test maçı olacak ve yenenin final yolunda çok büyük bir adım atacağını söylemek herhalde mümkün olacak maç sonrası.
Ben şimdi sana
şöyle bir enteresan istatistik size verebilmek isterim izninizle eğer bir saniyen varsa.
Var.
Varane Manchester United'da oynuyor. Fransız bek Varane Manchester United'da oynuyor. Az önce ismini zikrettiğimiz Maguire da Manchester United'da oynuyor. Onun yan arkadaşı, yancısı.
Evet, partneri oynuyor. Ya da. Hı-hı. Dinliyoruz Serhat abi.
Düştü mü?
Sanırım bağlantıda Onur şimdi bir bakacak. Tam yancısı diyordu. Yani iki stoper partneri evet. aslında Maguire ve Varane. Varane da galiba Real Madrid'den mi gitmişti?
Real Madrid'den
evet. gitmişti. Hatta
benim sesim geldi evet. Yani şunu söyleyecektim. Hani Upamecano bu arada eğer Hernandez oynasaydı Fransızlarda ikisi de Bayern Münih'te yan yana oynayanlardı. Evet. Enteresan bir ikili olacaklardı. Şu anda Upamecano Varane'la Manchester United'daki Maguire'ın partneriyle partner olmuş durumda. Yani ilişkiler biraz daha çaprazlanıyor, garipleşiyor orada. Bakalım ne çıkacak oradan şey. Ama şöyle defans olarak baktığımızda İngiltere'nin defansının ederi yaklaşık 50 milyon euro tutuyor. Ki sadece Upamecano'nun değeri 50 milyon euro bu arada.
Ya yani miktar para
da
bakımından
da olarak da söylemek isterim.
Çok büyük.
Tabii şeyi
büyük.
Tekrar vurgulamak tabii. istiyorum bu arada. İngiltere-Fransa karşılaşması Comparizonator verilerine göre İngiltere Dünya Kupası'nın en formda takımı. Hı-hı. 5876 puana sahip. Comparizonator'ın birçok alandan topladığı ortalama puana göre Fransa'da dördüncü takımı 5182 puana sahip. Hı-hı. Benim burada gol düellosunu bekliyorum şeklinde kastettiğim şuydu. Ofansif indekslere baktığımızda turnuvanın ofansif olarak en başarılı üçüncü takımı İngiltere, dördüncü takımı Fransa ve aralarında çok çok düşük bir fark var. Aynı zamanda İngiltere Portekiz'le birlikte 12 golle Dünya Kupası'nın en çok gol atan takım.
Evet.
Yani bu maçta eğer savunma biraz daha geri planda bırakılır ve hücum oyuncularının yıldızlaştığı bir maç olursa, teknik adamlar böyle tercihlerde bulunurlarsa gol düellosu şeklinde geçmesi çok muhtemel. Hı hı.
Merakla bekliyoruz. Şimdi Maguire demişken de bir demeci oldu. Antrenman sonrası basın mensuplarına konuştu. Baskıdan biraz dem vurdu gazeteciler, meslektaşlarımız ve hissediyor musunuz baskıyı diye. Ve Maguire de dedi ki United'da daha fazla baskı altındayım dedi. Yani burada da tabii milli takım havası bir başka oluyor ama Manchester United'dayken daha fazla baskı altındayım. Yaptığım her şeyi, verdiğim her pas inceleniyor. Yediğimiz her golde defansın hatası oluyor şeklinde dem vurmuş. Geçen sezon verimli bir dönem geçirmediğine de dikkat çekti. Geçen yıl zordu ve son 5 yıl içindeki performansımı gösteremedim. Zaman zaman böyle dönemler oluyor. Ancak kariyerinde düşüş yaşamayan muhtemelen sadece Messi ve Ronaldo'dur demiş. Aslında onlar bile zikzak çizebiliyor. Evet. Yani Maguire'ın söyleminin aksine onlar da bile görüyor biliyoruz. Kimse dört dörtlük değil.
Ama Ata çok haklı. Ben bile Manchester United maçlarını izlediğimde Maguire acaba nerede hata yapacak diye seyrediyorum. Yani onu hissetmesi, onun üzerinde baskı hissetmesi ve bu baskıyla beraber hatalar yapması çok normal. El bombası olarak görülüyor taraftar tarafından, Manchester taraftarı tarafından. Biz de onu izleyerek bu şekilde baskı altında tutuyoruz aslında. Yoksa İngiltere milli takımının, Manchester United'ın bir numaralı stoperi.
Ya değil mi yani? Yılların profesyonel futbolcusu.
Evet.
Hem kulübünde hem de milli takımında önemli bir yer tutuyor.
Türkiye'ye gelse havalimanında milyonlar karşılar bu adamı.
Muhtemelen. Evet. Muhtemelen. Serhat abi başka ne söylemek istersin? Biz bu arada bir konuğumuz da bağlanacak birazdan.
Valla başka söyleyeceğim şey şu. bana şey olarak enteresan geliyor. Yani birlikte oynama yetilerinin artması da enteresan geliyor. Bir de hani rakip takım arkadaş, yani aynı takım arkadaşının, partnerinin karşı takımda olup onun bütün eksiklerini, gediklerini biliyor olması da bana çok ilginç bir şey çıkabilir oradan gibi geliyor.
Peki, burada bir virgül koyalım. Telefon bağlantımız lütfen hazırmış. İlk konuğumuzu alalım, ağırlayalım. Büyük bir onur duyuyoruz kendisinden. Spor spikeri ve gazeteci İlker Yasin şu anda Radyo Sputnik'te Veri Maç'ta. Hoş geldiniz İlker.
Hoş geldiniz.
Bey.
İyi yayınlar diliyorum çocuklar.
Çok sağ olun. Ata Arslan, Çağlar Öner ve Serhat Ayan'la birlikte biz Veri Maç programını hazırlayıp sunuyoruz ve Dünya Kupası'nı tartışıyoruz. Tabii Dünya Kupası deyince de Türkiye'de akla ilk gelen isimlerden bir tanesisiniz. Biz yaş itibarıyla çocukluğumuzda sizin sesinize aşinayız. Nice Dünya Kupası'nda maç anlattınız. Tüm Türkiye'ye bir ses oldunuz. Sizin sayenizde biz duyar olduk hem radyodan hem televizyondan. Sizin için bu Dünya Kupası, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nasıl geçiyor? Önce bir genel değerlendirme alalım. Daha sonra da şu anki durumdan biraz böyle yorum değerlendirme isteyeceğiz.
Ya benim görmüş olduğum en kötü Dünya Kupası diyebilirim. Bir kere Katar'ın Dünya Kupası organizasyonunu almış olmasının altındaki sahipleri iyi değerlendirmek lazım. Yıllarca önce Blatter'la başlayan FIFA'daki rüşvet skandalının nerelere kadar varabileceğini ve değişen dünya düzeninde yalnız endüstri alanında değil her alanda paranın egemen olduğunu, etik değerlerin arka plana itildiğini görüyoruz. Yani bu Dünya Kupası'nı şöyle futbol açısından çok fazla irdelemek istemiyorum. Bu Dünya Kupası'nda benim görebilmiş olduğum 1982'nin tadı, lezzeti, 1986'nın, 1990'ın, 94 Amerika'nın, Fransa'nın, yani hiçbirinin lezzeti yok.
Evet.
Benim çok fazla izlediğimi söyleyemem. Bazı maçlara özellikle baktım ama çeyrek finale yükselme müsabakalarında ne kadar görebildiğim şu, yıldızların değer kazanmadığı ve herhangi bir şey katmadığı bir Dünya Kupası ama kolektif oynama, takım ruhunda, takım birlikteliğini yukarı çıkartan ekiplerin başarılı olduğu, iyi performans gösterdiği bir Dünya Kupası olarak bunu söyleyebilirim. Yani bu Dünya Kupası Ronaldo gibi bir adamın yedek kalabileceğini göstermesi açısından, yani Dünya Kupası'nda yıldız olarak, dünya futbolunda yıldız olarak ön tarafa çıkmış, temayüz etmiş isimlerin takımda olmamaları ve takımlarına bir şey katamamaları benim için önemli. Ama mesela Hırvatistan'da Modric, Perisic gibi oyuncuların, ne bileyim Fransa'da onca eksiğine Kante, Pogba gibi isimlere yokluğuna rağmen Mbappe'nin, Deschamps'ın işte son Dünya Kupası'nda ona en büyük desteği vermiş olması, İngiltere'nin artık bence Fransa karşısında son noktaya geldiğini düşünüyorum. Yani bundan daha fazla İngiliz futbolu daha ileri gidemez. Brezilya'nın turnuvanın favorilerinden görünüyor. Ama gerçekten daha sonra, yani Hırvatistan engelini aşsa bile Hollanda, Arjantin maçının galibiyle oynayacak ki yarı finalde. Hem Hollanda'nın Van Gaal yönetiminde iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Arjantin ne yapacağı belli olmayan, yani finale de gidebilir, elenebilir de böyle bir ekip. Messi'nin dediğim gibi yıldızların renk katmadığı bir Dünya Kupası içerisinde Messi'nin de adını sayabiliriz. Fas şaşırtan bir performans gösterdi. Kapanan millet koyu bir arzu ve iştahla oynayan bir takım. Regrui isminde kendisini dünya futbolunda pek duyulmasa bile iyi yetiştirdiğini gördüğüm bir teknik direktörle birlikte Portekiz karşısında mücadele edecek cumartesi günü. Bu Dünya Kupası'nda yani benim favorim, doğrusunu söylemek isterse, yok. Yani bir yerde Hırvatistan, Brezilya, Brezilya, Hollanda maçı yarı finale gider mi? Arjantin, Brezilya mı oynar? Yani hiçbir şeyi söyleyemiyorum ama beni tatmin eden Almanya gibi, İspanya gibi takımların bu Dünya Kupası'nda elenip gitmesi, Dünya Kupası'nın içerisinde yani bazı skorların bilinçli olarak o tarafa doğru çekildiğini bazı maçlarda da gördük. Mesela yani Almanya'nın elenmesi de bu şekilde değerlendirilebilir. Bir, Katar Dünya Kupası için olabilecek en kötü ülkeydi. İki, dünya futbolunda gelişen bu endüstri içerisinde para etik değerlerin de çok çok üstünde. Genelde bu dünya düzeninde her yer şu anda da böyle de fazla irdelemeye gerek yok.
Evet.
Hiç bana zevk veren bir Dünya Kupası değil dediğim gibi. Özellikle ilk turlardaki çok karşılaşmaları izleme ihtiyacı bile duymadım. Çünkü o zevki alamadım. Ambiyans yok, meydanın gösterdiği ilgi yok, yıldız futbolcuların kendini göstermediği bir Dünya Kupası az önce söyledim. Neticede eski Dünya Kupalarıyla, ben ilk Dünya Kupası'nı 1982'de anlatmıştım. O tarihten başlayarak yani anlattığım yıllarda en kötü, yani gördüğüm en kötü Dünya Kupası organizasyonu diyebilirim hata.
Peki bir Çağlar'ın sorusu olacak size.
Evet Sayın Yasin, tekrar hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Çeyrek finalde İngiltere Fransa ile karşı karşıya gelecek ve erken final olarak nitelendirilen büyüklükte bir maç. İngiltere turnuvanın verilere göre en formda takımı, Fransa'da dördüncü formda takımı olarak görülüyor. Sizin bu maçtaki favoriniz kim? Kim neler yapabilir? Şimdi bir tarafta Kane var, bir tarafta Mbappe var. Bir tarafta Bellingham çok formda, bir tarafta Rabiot var. Neler söyleyeceksiniz bu maça dair?
Benim yıllarca İngiliz futbolunun üstünde kafa yormuş bir kişimsi olarak benim buradaki favorim, ben Fransa'yı favori görüyorum. Yani İngiltere'nin şu andaki, ben verilere ve istatistiklere yani çok koyu bir şekilde bağlanan ve inanan bir insan değilim. Bazı şeyleri gösterebilir. Hani etek gibidir derler ya, İngilizlerin meşhur bir teknik direktörüne sözü vardır. İstatistikler bir etek gibidir. Çok şeyi gösterir ama istenen şeyi göstermez diye. Bu karşılaşmada ben Fransa benim favorim. Fransa'nın yani oyun anlayışı ve boyuna kaderini değiştirebilecek yıldızları ve Deschamps'ın artık veda, Dünya Kupası'na veda kupası da teknik direktör olarak düşünürsek benim favorim İngiltere sempatizan olmama rağmen, bir de İngiltere'nin kalecisi çok kötü. Fransa'yı ben favori görüyorum.
Peki ben geleceğe şöyle bir tahmin, bir penceresi açmak isterim. 2026 Dünya Kupası'nda şimdi mevcut 32 takım var ve bu takımların 48'e çıkarılması gündemde. 8 grup vardı, 12 gruba artırılacağı söyleniyor. Hedefte bu var ve üçerli gruplar olacak. Sizce Dünya Kupası'nın seyrini nasıl değiştirir? Olumlu mu olur, olumsuz mu olur gidişat? Ne diyorsunuz?
Ya, neden artırılıyor takım sayısı? Önemli olan bu. Sebebini bulmak lazım. Dediğin gibi sonunda iş futbolun kalitesine, güzel futbola, en iyileri izlemeye değil, mali olarak paraya dayanan bir organizasyon bu. Katılan takım sayısı ve ulaşıldığı ülkelerdeki, biliyorsunuz futbol gerçekten müthiş bir endüstri, reklam, iletişim, bileşim her bölümde, her yerde ve ne kadar çok ülke varsa hem gelir olarak hem ilgi olarak Dünya Kupası daha çok getirecek ama bence futbol olarak yani bu Dünya Kupası'na nasıl bakmadık? Nasıl Katar'ı, Kuveyt'i, bilmem Arabistan'ı, yani olmayacak skorların yaşandığı maçları gördük. Böyle çok takımlı Dünya Kupalarının da ben fayda getireceğini zannetmiyorum. Ben yani 16 takımlı Dünya Kupaları bence daha iyi.
Peki ben de şunu da merak ediyorum. Geçmişe bakalım, geleceğe baktık. Sizin anlattığınız maçlarda, edindiğiniz tecrübelerde, ya şöyle bir an, şöyle bir enstantaneyi ben görmek isterdim yeniden dediğiniz oldu mu? En vurucu, unutamadığınız sahneler nelerdi Dünya Kupası tarihi boyunca?
Valla ben çok benim yaşamış olduğum tek şey, benim unutamadığım tek olay 1986 Dünya Kupası yarı finalinde Maradona'nın kendi sahasından aldığı 9 İngiliz'i ipe dizdiği, kaleci Shilton'ın yerinden topu ağlara gönderdiği o gol gibi bir manzara. Ben yaşamadım, anlattım o golü, onun zevkini. Yani o golü anlatmaya da gerek yok zaten.
Evet.
İzleyenler bilirler. Maradona diye başladım ve Maradona diye bitirdim yani.
Evet.
Bir şey yok.
Peki bir klasik soruyu size de yöneltmek isterim. Messi mi Maradona mı sizce?
Bence Messi. Neden? Maradona'nın özellikleri, ben futbolcuyu Türkiye'de de öyle değerlendirirken, müthiş meziyetleri olmasına rağmen etik futbol, Türk karakterine, futbol karakterine bakarım. Maradona çok büyük bir oyuncu. Hakikaten büyük bir oyuncu. Ama etik olarak kendisine bakmadı. Sporcu karakterini yukarı çıkaramadı. Eşiyle sorunlar yaşadı. Ve kendini futbola veremedi. Evet, bir takım ülkesi için racon kesen bu gol Falkland Adaları'ndan sonra Tanrı'nın eliydi, işte revanş diyebilirler, ama ben Messi'nin daha az yetenekli olduğuna inanmıyorum, ama daha düzgün karakterli olduğuna inandığım için Messi, yoksa Maradona da çok büyük futbolcu.
Peki Sayın Yasin, son olarak şunu sormak isterim size. FIFA, UEFA sürekli bir şeyler deniyor. Ne yapıyorlar işte? Dünya Kupası'nın formatında değişikliğe gitmeye çalışıyorlar. İşte kulüpler biliyorsunuz Avrupa Süper Ligi gibi sadece büyük kulüplerin olduğu, yüksek gelirli bütçeli kulüplerin olduğu bir lig yaratma arzusuna girdiler. Bunun temelinde de futbola olan ilginin azlığı olduğu söyleniyor. Yani küçük takımları artık kimse izlemek istemiyor. Artık güzel maçları, bol golü izlemek isteyen insanlar var gibi bir savunma yapmıştı Avrupa futbolunda. Büyükler Avrupa Süper Ligi'ni kurma çabası içindeyken. Siz geçmişle kıyasladığınızda, sadece bu Dünya Kupası özelinde değil, genel olarak futbola olan ilginin boyutunun gerilediğini düşünüyor musunuz?
Evet, belki çok ciddi ve herkesin fark edebileceği boyutlarda değil. Ama futbolu yönetenlerin fark ettiği bir noktada bunu hissediyorum. Çünkü takım sayısını arttırmanın nedeni ne olabilir? Katar'a Dünya Kupası organizasyonu vermenin sebebi ne olabilir? Futbol endüstrisi içerisinde eksilen şeyler futbola mutlaka sekte de vuracaktır zaten. Onun için futbol yapan enstrümanları, dışarıdaki yan etkileri de korumak lazım. Her şeyi seyirci ilgisiyle bu Dünya Kupası eğer Katar'da değil de İngiltere'de, Almanya'da, Türkiye'de mesela başka yerlerde oynanmış olsaydı herhalde ilgi çok daha fazla olurdu. Temel amaç ilgiyi tavana çıkarmak değil. Temel amaç futbolun destekleri, sponsoru olan, yani parayı futbolun içinden uzaklaştırmamak.
Peki bir de Serhat Ayan'ın size son bir sorusu olacak.
Merhabalar İlker Bey, gerçekten de sizin sesinizi burada karşılıklı olarak duymak çok büyük onur ve gurur veriyor bana. Ben sizin geçmişten bugüne gelen anlatımlarınızı, o profesyonelliğinize sığınarak bir şey sormak istiyorum. Çok fazla İngiltere maçı anlattınız ve İngiltere'ye ne kadar yakın olduğunuzu ben de sizinle aynı kurumda çalışmış olduğumdan dolayı biliyor ve hatırlıyorum. İngilizlerin Dünya Kupası'nda yaşattığı o hayal kırıklıklarını, yani kendisini sevenlere yaşattığı hayal kırıklıklarını en yakından siz takip ettiniz. Bunu da biliyorum. Hani o hayal kırıklıklarının bir yansıması olabilir mi? Yani İngilizler Dünya Kupası'nda yenilmeye ya da elenmeye çok alışık oldukları için Fransa'ya karşı maça 1-0 yenik başlıyor olabilirler mi efendim?
Ya şimdi yani bunu öyle değerlendirmemek lazım. İngilizlerin Fransa'yla yapmış olduğu karşılaşmaların hepsinde büyük bir çekişme vardı. Ben sanıyorum Bilbao'da anlatmıştım 1982 Dünya Kupası'nda bir Fransa karşılaşmasını. Şunu söylemek istiyorum. Bu maçlar aslında her sonuca gebe. Biz şu anda konuştuğumuz şey sadece bir tahmin. Ben İngilizlerin kendi Premier Lig'lerine göstermiş olduğu futbolcuların, veya İngiltere'de oynayan yabancı futbolcularında veya da çok çok yabancının, dünyanın kaliteli yabancılarının gelmesiyle ilgili bu futbolcuların Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda milli forma altında gerekli performansı gösteremediği inancındayım.
Anlıyorum.
Hepsi bu. Yani Fransa daha çok isteyecektir diye düşünüyorum.
Saygılar efendim.
Peki.
Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz katkılarınız için.
İyi yayınlar diliyorum.
Biz de iyi günler dileriz. Sağ olunuz. Evet, yılların unutamadığı o ses, İlker Yasin'i bir kez daha dinledik. Güzel oldu.
Çocukluğumuza gol anlattırsaydık.
Keşke. Neyse, bir başka sefer artık. Bu arada Onur'a da işareti verelim. Diğer konuğumuzu da alsın. O alana kadar da biz de şöyle bir dakika konuşalım.
Söyleyelim mi diğer konuğumuzu?
Söyleyelim.
Çünkü
birazdan
herkesin çok sevdiği bir isim.
Tabii, bir başka önemli futbol adamı Yılmaz Vural, teknik direktör Yılmaz Vural da bizlerle olacak.
Taraflı tarafsız, futbolu seven sevmeyen herkesin sevdiği bir isim.
Evet.
Bu arada Yılmaz
Vural.
Bu anlamda süper bir seçim oldu gerçekten de.
Şöyle bir
ya ben minicik şeyi söylemek tabii istiyorum. Hani bu konuştuklarımızdan da belki paralel gider diye takımların verilerini çıkarttım. Pazar verilerini çıkarttım daha doğrusu. Şu andaki en pahalı takım, milli takım İngiltere gözüküyor. 1.2 milyar euroyla. Brezilya ikinci sırada 1.14 milyar euroyla. Fransa üçüncü sırada 1 milyar euroyla. Sonra Portekiz var. Dördüncü sırada 937 milyon euroyla. Hı hı. Altındaki İspanya ve Almanya beşinci ve altıncı, onlar elendiler.
Evet.
Yedinci ve sekizinci Arjantin ve Hollanda var. Onlar oynayacaklar.
Evet.
Dokuzuncu İtalya kupaya bile giremedi. 10. Belçika gruplardan çıkamadı gibi bir durum var.
Hı hı.
Yani ilk onda böyle hani eğer çok pahalıysanız ve ilk ondaysanız mutlaka 16'ya kalıyorsunuz gibi bir durum söz konusu burada. %60 ihtimalle.
Ronaldo, Cristiano Ronaldo şey demişti, böyle bir 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyorum, tam ifadeler aklımda değil ama ya benim hı diyor Messi'ye kıyasla Dünya Kupası kazanmam daha zor diyor. Ya bak niye değil? Niye zor olsun? Mesela Portekiz'de az önce Serhat abi söyledi, dördüncü sıradaymış mesela.
Evet. Yani
Portekiz'in futbolcuları yabana atılır cinsten değil. İşte bir Bruno Fernandes var.
Arjantin 3 sıra üstünde bu arada Portekiz. Heh. Ve aralarında yani yaklaşık 300 milyon euro fark var Portekiz'le yine.
Şuna bağlı olarak ben Ronaldo'ya katılabilirim. Yine Comparazinator ana indeks puanlarına baktığımda turnuvanın en başarılı 3. takımı olarak görülüyor Arjantin. Portekiz ise 9. takımı olarak görülüyor. 9. takım olmasına rağmen son 8'de kim yok? İspanya ve Almanya yok. Yerlerine Portekiz ve Fas var indeks hı-hı puanlarına göre. Belki Ronaldo buradaki verilere dayanarak, muhakkak onların eline de böyle veriler gidiyordur. Onlara dayanarak böyle bir çıkarım yapmış olabilir. Yani maddi bir çıkarım değildir belki bu.
Bu arada Fas 23. sırada 241 milyon euroyla takım değeri olarak.
Hı-hı.
Türkiye 24. sırada 238 milyon euroyla.
Fas bizden pahalı.
3 milyon euro daha pahalı ama yurt dışında oynattığı oyuncular sayesinde tabii ki.
Yani o var.
Yani işte 65'lik bir hakimisi var ya.
Yani evet. Direkt her şeyi değiştiriyor.
Evet.
Bütün değerleri değiştiriyor ama bizde de Hakan Çalhanoğlu var tabii.
O var, Çağlar var, Ozan Kabak var,
Melih var.
Evet.
Kalecilerimiz
Cengiz
var.
Cengiz Ünder var.
Cengiz var, evet.
Yani şöyle bir hemen sort edeyim izninizle kim nedir diye. Hakan Çalhanoğlu 35 milyon euro. Enes Ünal 25 milyon euro. Çağlar var 22 milyon euro. Salih Özcan var 17 milyon euro. Cengiz Ünder var 17 milyon euro şeklinde gidiyor.
Bu arada telefonda meşgulmuş. Ara ara Onur deniyor yine. Biz yine diğer dosyalarımıza da bakalım. İngiltere Fransa'yı.
Tabii ki.
Böylece konuştuk. Başka eşleşmeye geçelim mi? Ne dersiniz? Yoksa yine var mı notlarınız?
Mesela Fransa'nın şeyi var. Heh. Fransa çeyrek finale son 3 Dünya Kupası'nın katılımında da çeyrek finale çıkabilmiş. Bu hani o arka arkaya getirilmesi bakımından bir rekormuş Fransa için. 2014, 2018, 2022'de çeyrek finale kalması Fransa'nın tarihi rekoruymuş.
Bu da iyi. Hmm. Güzelmiş bu da.
2010'da da son 16'da galiba Brezilya'ya elenmişti. Öyle hatırlıyorum.
Son 16'ya kalamamış gibi.
Kalamamış mı?
Hı hı.
Evet.
Brezilya demişken şöyle bir gidişatı var, grafiği var elimde. Brezilya'nın son 16 turunda gerçekten de çok güzel bir başarıya imza atmış. Mesela 1994'te Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniyor son 16 turunda. Daha sonra 98'de Şili'yi 4-1 ile geçmiş. 2002'de Belçika'yı 2-0 ile, 2006'da Senegal'i 3-0 ile, 2010'da yine Şili'yi 3-0, 2014'te bir kez daha ard arda karşılaşmış son 16 turunda. Güney Amerika takımıyla bu sefer penaltılarla elemeyi başarmış. 2018'de 2-0 yenmiş Meksika'yı ve son olarak bu turnuvada da Güney Kore'yi 4-1 ile geçmeyi başardı. Sambacılar ve yoluna dolu dizgin devam ediyor. Hırvatistan'la karşılaşacaklar. Yarın ilk çeyrek final eşleşmesi saatler 18'i gösterdiğinde. Neymar'ın da gözü bir yandan da Pelé'nin rekorunda olacak. Biz ara ara söylüyoruz ama hatırlatalım. Neymar 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pelé'yi geride bırakarak 78 golle milli takımının en golcü ismi olacak. Bunu da vurgulamış olalım.
Pele'yi ancak gol sayısında geride bırakır. Bu oyunculuk olarak Pele hiçbir yere gitmiyor yani. Orada duruyor. Ne istatistik olursa olsun.
Hı hı. Ya bu büyüklük de çok başka bir büyüklük değil mi? Evet, yani evet, Maradona, evet. Messi, işte Pele ya da herhangi bir Brezilyalı. Evet. Çok başka bir büyüklük bunların büyüklüğü.
Yani daha iyi oyuncular çıkabilir, daha acayip çalımlar atan, daha uzaktan daha hızlı vuran oyuncular çıkabilir ama Pele olmak için ne bileyim ormanlardan gelip işte meyve sektirerek oraya gelmiş olmak gerekiyor. 17 yaşında minicik çocukken oralara girmiş olmak ve oranın yıldızı olmak gerekiyor. O çok başka bir şey. Bu arada minicik bir not vermek istiyorum
size. Hadi alalım.
Demin konuşurken ya keşke Doha'da yapılmasaydı da Katar'da yapılmasaydı dedik ama FIFA şöyle bir açıklama yapmış tabii. Onun altını ayrıca tartışalım. FIFA bir açıklama yapmış. Demiş ki statların doluluk oranı %96. Bu da hani bu kadar büyük statların doluluk oranı %96 olması 1994'teki Amerika turnuvasından bu yana en yüksek seyirci gelmesi anlamına geliyormuş.
Enteresan bu da pek beklenilmezdi turnuva başında değil mi?
İşte... ama yani başında söyledik biz zaten hani yurt dışından parasıyla seyirci alınıyor, satır alınıyor şeklinde. Bunu da söylemiştik. Bu söylediğimizin içini altını tam olarak dolduruyor. Hani yani söyleyecek hiçbir laf bırakmıyor adamlar. Her tür iletişimin altına parasıyla bir şey koymuşlar gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
Ya %100 katılıyorum ben buna. Çünkü 10 dolara günlüğü 10 dolara Pakistanlıların ülkeye getirildiği ve forması verilip katlara sokulduğunu biliyoruz. Hatta
şimdi Arjantinli olmazlar.
Yani, alın size Arjantinliler diye yazmışlardı. Ama sahaya bakıyorsun futbolcularla alakası yok mesela. Bunlar evet oluyor. Zaten Katar'ın nüfusu ne ki o statlarda olabilsin. Bunlar 300 bin. Zaten çok çok önceden planlanmış belli ki 2010'dan bu yana gelen süreçte bunlar düşünülmüş, işte para veririz getiririz şeklinde öyle ikna edilmiş bir şekilde nasıl olduğunu da zaten artık dünya biliyor. Yani Katar bu Dünya Kupası'nı parayla almadı demek herhalde çok çok iyi niyetlilik olur.
Yani bir Dünya Kupası'ndaki en yüksek seyirci katılımı bu arada 1994 yılında Amerika'da Lusail Stadyumu'nda 88.966 kişinin seyrettiği Arjantin-Meksika maçıymış.
Amerika'daki turnuvayı diyorsun değil mi?
Amerika'daki turnuvayı.
Orada galiba yanılmıyorsam Amerikan futbol takımlarının olduğu statlar çok geniş, tabii, büyük kapasiteli olur. Evet. Oradan devşirilme oldu diye.
Onlar, evet. Evet.
Şimdi Onur'dan onayı aldık. İkinci konuğumuza dönelim. Teknik direktör Yılmaz Vural, Radyo Sputnik'te, Very Maç'ta. Hoş geldiniz Yılmaz Hocam.
Atacığım sen misin?
Benim. Ata Arslan ben, Yılmaz Bey. Merhaba.
Ata, privet.
Hoş geldiniz.
Rusya anlıyorsan privet.
Ya bizim o kadar Rusçamız yok diyelim. Biz Türkçe size hitap edelim. Harikasınız.
Bak, bir de mesela kakteva.
Ne demekti o?
Ne demek diyorsun? Nasıl Rusça? Nasılsın demek?
Burada biz bu konuda işte biraz eksikliğimiz var. Gidereceğiz en fazla. Ben iyiyim diyeyim size. Türkçe cevap vereyim. Evet,
o türlü Lütubiya. Seni seviyorum dedi.
Sizin yani bu performansınızdan sonra biz sizi her hafta bekleriz o zaman.
Yılmaz Hocam bunları futbolculardan öğrenmiş olamazsınız değil mi?
Ama tabii benim bir Rus oyuncum var. Tabii Almanya'dan getirmiştim. O zaman Bursa Spor'a. Öyle 3-5 kelime onları öğrenmiştik yani.
Peki sizin için nasıl bir Dünya Kupası geçiyor Yılmaz Vural? Nasıl, hangi gözle izliyor? Hangi futbolcular onun dikkatini çekmiş veya takımlar? Eskiye nazaran daha mı iyi, daha mı kötü, daha mı orta düzeyde gidiyor? Sizden genel bir değerlendirme alsak.
Yani şimdi tabii bizim bakışımız normal vatandaş gibi değil. Bizim görmek istediklerimiz şu. Futbolun bir fuarı bu. 4 yılda bir yapılan. Futboldaki gelişmeler, teknik gelişmeler, taktik gelişmeler, tesisleşme, dijital ortam neyse yani o güncelliğiyle bakıyorsunuz Dünya Kupası'na, sanırım en modern, en güzel Dünya Kupalarından biri. Bütün algılamalara rağmen öyle bir şey söylendi ki, burada seyircilere para veriliyor gelsinler diye. Evet, hava çok sıcak, işte maçların periyotlaması bozuldu falan filan. Yani olumsuzluklar dizisi. Yok, çalışırken şu kadar insan öldü, bunu protesto edelim. Yani sevimsizleştirdiler ve motivasyonu bozuldu insanların. Seyrederken acaba nasıl bir, ne oluyor? Merakı içerisinde baktılar. Ama çok güzel gidiyor. Ben kutluyorum Katarlıları. Hakikaten çok harika bir organizasyon yapmışlar. Ben olsam bundan sonra FIFA'nın yerinde Dünya Kupası'nı hep Katar'da yaparım.
Aa, çok enteresan. Yani neden? Her 4 yılda bir Katar'da olsa hiçbir şey, itiraz sesim olmaz. Hayır, diyorsunuz.
Neden diyeceksiniz?
Neden?
Tesisler artı en uzak stadyum 68 kilometre. Yani bir günde 4 tane maç izleme olanağınız var.
Evet, o yüzden iyi.
Amerika, Rusya, Kanada'da yapılacak. Bundan sonra 2026. Kanada nere, Amerika nere? Yani günde ancak bir tane maçı izleyebilirsiniz olur. Aslında futbol severlerin bir günde 4 tane Dünya Kupası maçı izleme olanağı olan bir ortam var orada. Yani en fazla uzaklık 1 saat. Biniyorsunuz arabaya, 1 saat sonra zaten arada bir mesafe koymuşlar, 1 saat. Gidip diğer stadyumda diğer maçı izleyebilirsiniz.
Evet.
Yani böyle bir imkan. Ve de çok güzel her şey. Yani bir trafik kaosu yok. Gideceğiniz yere gidebiliyorsunuz. Korkunç güzel modern tesisler yapılmış, işte oteller, şunlar bunlar. Hatta yetmemiş, 5 tane kocaman gemi kiralamışlar, orada konaklıyor insanlar. Hatta Dubai'den her gün 40 tane uçak kalkıyormuş. Böyle bir imkanla yapılıyor ve çok güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Sürprizler olmadı mı? Sürpriz derken düşünmediğimiz isimler, ama oyun anlamında bir Fas'ın oraya gelmesi sürpriz değil. Beklemedik yani. Fas buraya kadar gelebilir miyi beklemedik. Japonların İspanya ve Almanya'yı yenmesini bir sürpriz olarak görürüz. Ama oynanan oyuna bakıldığında hiç de sürpriz değil. Yani onlardan iyi oynadılar, daha iyi oynadılar. Ve dolayısıyla hak ederek oraya kadar geldiler. Ve şimdi Dünya Kupası'nda İspanya'yı biz beklerdik çeyrek finalde olmasını. Ama maalesef Fas onu alt etti. Ve bakıldığında Hırvatistan, Brezilya ile olacak galiba.
Evet, yani evet, Brezilya ile.
Arjantin
Hollanda ile.
Hırvatistan, Brezilya ile, Hollanda, Arjantin ile, Fas, Portekiz ile, Fransa, İngiltere ile.
Kimler çıkar sizce? Öngörünüz nedir?
Öngörüm benim Arjantin, Brezilya ile, Portekiz, Fransa ile oynayacak. Brezilya, Fransa filan oynayacak.
Evet.
Fransa kazanacak ve Arjantin, Portekiz oynayacak. Ve bu maçta tabii ki Messi ve Ronaldo deniliyor. Ama Ronaldo'nun yerine oynayan santrofor 3 tane gol attı.
Ya evet, Ramos değil mi?
Ondan bahsetmiyor. Hatta mecburen sponsorlar, şunlar bunlar, bunları karşılaştırır tahmin ediyorum. Ve o güzel, iyi oynayan kardeşimize oynamayabilir, o maçta olur. Yani benim öngörüm bu.
Peki dünya futbolunun seyri nasıl sizce? Daha çok yıldızlara dayanan bir futbol sistemi mi moda şu anlarda, şu dakikalarda? Yoksa daha çok böyle takımdaşlık ruhunun öne çıktığı, takım mücadelesinin ön planda olduğu, gerçekten de tırnak içinde söylüyorum, takımların kazandığı bir futbol sistemi mi var şu anda modern çağda?
Yani bu şimdi değil tabii. Yani bu Dünya Kupası'nda ortaya çıkmış bir şey. Çok uzun zamandan beri artık dünyada, yalnızca bırakın futbolu. Ben futbolu hep hayatın oyunsallaşmış bir biçimi olarak görürüm. Bugün eğer tek başına bir şirket mi yoksa holdingleşme mi daha başarılı oluyor. Bu artık dünya birlikte bir şey yapabiliyorsa daha başarılı olabilecek bir potansiyel oluştu. Yani dolayısıyla artık bireysel çabalarla bir şey, bir başarı getirmek mümkün değil. Yani bugün Messi, Ronaldo veya Mbappe diyelim, o da çıktı arkadan şimdi geldi. Bu tarz oyuncular olmasa dünyada bu tarz kaç tane oyuncu sayabilirsiniz? Yani takım gibi tepki verebiliyorsanız, birlikte oynayabiliyorsanız, çünkü 11 kişinin oynadığı bir oyun bu. O zaman onlara ihtiyacınız kalmayabilir. Yani takım oyunu.
Evet.
İsimler belli, takım oyunu. Yalnız bu 11 kişi değil. Yani kaç, 26 kişi galiba kadrolar. Hı hı. 26 tane insanın bir birlikte tepki vermesinden oluşan bir oyun bu. Dolayısıyla bakın artık takımlar da zaten 26 oyuncuya birden şans veriyorlar ve hepsi oynayabiliyor ve hepsi de oynadığında başarı gelebiliyor oluyor. Tipik olarak mesela Türkiye'ye bunu indirgersek, Jorge Jesus'un yaptığı da bu. Buna benzer bir şey. Hep klasik şu düşünülür. Ya bu adamın belli bir 11'i yok. Artık belli bir 11 diye bir şey yok. Hı hı. Belli kaç kişiyse müsaade edilen rakam, o kadar oyuncunun katıldığı, yaptığı bir iş haline geldi, oldu. Yani o açıdan daha paylaşımcı, daha birlikte yapabileceğiniz, bir sürü insanı bir tek insan gibi düşündürebileceğiniz ve davrandırabileceğiniz bir oyun oldu futbol artık.
Evet, Çağlar'ın bir sorusu var. Onun sorusu.
Hocam merhaba tekrar.
Merhaba Çağlar.
Bu turnuvayı izlerken içimden hep ya biz niye yokuz burada diye geçiriyorum. Eminim bütün Türkiye'deki futbol severler aynı şeyi düşünüyordur. Şimdi siz de aktardınız. Fas işte çeyrek final gördü. Japonya, Almanya'yı, İspanya'yı mağlup etti. Suudi Arabistan neredeyse gruptan çıkacaktı. Arjantin'i yendiler. Biz niye olamıyoruz hocam buralarda? Yani Arabistan oluyor, Fas oluyor, Cezayir oluyor, o oluyor, bu oluyor. Yani futbol olarak, futbol ülkesi olarak bizden çok çok daha geride olan ülkeler nasıl buralarda oluyor da biz bir türlü olamıyoruz?
Biz de Asya grubunda olsak her 4 sene bir katılırdık. Biz Avrupa tarafındayız. Ama Avrupalı değiliz. Onlar gibi davranamıyoruz. Onlar gibi eğitilemiyoruz. Onlar gibi öğrenemiyoruz. Onlar gibi profesyonellik yok. Dolayısıyla onlarla yarışıyoruz. Ama Asya tarafında olsak onlar da bizim gibi yarım yamalak yapıyor işleri. Dolayısıyla orada o gruplarda olmuş olsak biz de sanırım her zaman bu turnuvaların katılanı olurduk diye düşünüyorum. Yani en büyük neden bu. Çünkü orada şaka şuka yok yani. Bugün Avrupa'nın 5 büyük ligine bakın. Paraları zamanında ödenir. Tesisleşmesi mükemmeldir. Altyapılarında ben geçen gün Paris'e gittim. Paris Saint Germain'in 30 tane saha yapmış adam. Düşünebiliyor musunuz? Bunu 3-4 tane A takıma vermiş, diğerleri altyapıya vermişler. Yani böyle bir olayın içinden oyuncu çıkmaz mı onlar şimdi? Yani bizde bakın büyük dediğimiz takımların altyapılarına, Fenerbahçe'nin bir dere ağzında, bir Fikirtepe'de yarım yamalak halı sahaları var. Galatasaray'ın aralarında en çok olan birkaç tane çim sahası falan gibi sahalar ama küçük ebatlarda. Beşiktaş'ın bir tane Fulya'da var, herkes orada. Yani büyük takımlarımız bu. Azıcık burada bir şey emek vermiş olan Bursa, Trabzon, söyleyin ismi Altınordu gibi takımlar biraz daha tesisleşmeyi ön planda tutup işi biraz ciddiye almışlar. Ben geçen gün Mehmet Bey'le görüştüm, Altınordu'nun başkanı, bundan bir müddet var. Hocam dedi 4 tane oyuncu sattık, 10 seneden beri harcadığım parayı geri aldım dedi. Ve bizim Cengiz'e öyle bir sözleşme yapmış ki 4. takımını değiştiriyor neredeyse, hala para alıyor oradan. Yani yetiştirip biz de futbolda üreten bir ülke değiliz, hep tüketen bir ülkeyiz. Üretmek demek oyuncuyu yetiştirip satmak demek.
Yani Ajax nasıl yapıyor, Benfica nasıl yapıyor, Porto değil mi? Bunların örnekleri var.
Bilmiyorsan örnek al kardeşim. Bu kadar zor mu? Türkiye'nin her tarafına binlerce saha yapabileceğiniz alan var yani. Bugün İstanbul'da ufacık bir boş alan görseniz oraya inşaat yapıyorsunuz. Yani bir şeyle ilgili, bakış ile ilgili, verdiğiniz önemle, değerle ilgili bir şey. Ve bugün üzüldüğümüz konu şu, Avrupa'nın hiçbir ülkesinde Türkiye'ye kadar dinamik değil. Almanya çok yaşlı, İtalya öyle. İnsanlar çocuk yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye bakın, 7-17 yaşında okullara giden 20 milyon çocuğumuz var hemen hemen. 20 milyon. Böyle bir dinamizm hiçbir ülkede yok. Ama bu çocuklara ne veriyorsunuz? Yani bana yolda geçerken senin sorduğun soruyu vatandaş soruyor. Ya hocam onun da ağzı burnu var. İşte bizden farkı ne? O da insan, biz niye bu gerideyiz? Düz mantıkla böyle. Onun doluluğu başka. Onun öğretilmişliği, ona verilmiş bilgi başka. Eğitimi başka.
Evet.
Bu kadar basit yani.
Peki Serhat abinin de bir sorusu olacak. O da size bir yöneltsin.
Hocam saygılar. Yani sizi böyle her taktik önerinizi ve şeyinizi anlattığınızda maçı tekrar geriye alıp tekrar izleyen biri olarak sizin şu söyleyeceğinizi çok önem veriyorum. Siz dediniz ki bu bir Dünya Kupası bir fuar yeridir. Şimdi bu fuar yerinde hocam biz de bu programda bunu sıkça dile getirmiştik. Böyle yeni futbol, yeni taktik trendleri oluyor mu? Yani mesela topu artık daha az tutalım daha çok öne çıkıyor. Ya da işte ne bileyim daha uzun paslarla oynayalım daha öne çıkıyor gibi. Böyle önümüzdeki senelerde dünya futbolunda görebileceğimiz trendleri burada hissetmek mümkün müdür?
Şimdi futbolda yüzü sağlam oynamalılar. Bu ne demektir? Ayağı oynamalılar. Bu oyunun ismi ayak topu. Dolayısıyla bakın takımların çoğu artık kaleciden başlatmaya çalışıyorlar oyunu. Dolayısıyla kaleciye gelen topu atsın da uzak en uzağa gitsin. Orada ben alırsam alın mantığıyla kimse oynamıyor. Evet. Dolayısıyla her top kaybının bir güç kaybı olduğunu farkında herkes. Çünkü kaybettiğiniz zaman 10 kişi birden tekrar tepki gösterip o topu kazanmak için büyük bir fiziksel aktivite içine girmek zorundasınız. Bu da dünyanın en iyi kondisyonuna sahip olsanız yaptığınız fazla pas hatası demek fazla güç kaybı anlamına gelir. Bu da sizin yapacaklarınızı yapamayacağınız anlamına gelir olur. O yüzden takımlar sağlam oynamaya çalışıyorlar. Hatta kalecinin dibine kadar gelen adama bile ayağına vermeye çalışıp paslı çıkış yapmaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla tabii ki bunların bir B planı olması lazım. Bu baskıyı iyi oluşturan takımlara karşı ille de böyle Alanyaspor'un yaptığı gibi ben buradan dur bu anlayışla çıkayım derken topu kaptırıp gol de yemeniz mümkün oluyorsa o zaman...
Evet bakıyoruz. Dünkü maçta öyle ya onlar yaşandı hocam.
Yani bir B planının olması gerekiyor. Şimdi takımların çoğu topu kaybetmemek üzere oynuyorlar. Bakın yandan gelip eğer içeri ezbere top atıp da kim vurursa vursun mantığıyla kimse top atmıyor. Bakıyor orada kimse yoksa topa basıyor tekrar oynamaya çalışıyor. Yani atıp o topu kaybedeceğine ve bir hücum hatası yapacağına sağlam oynamaya çalışıp birlikte oynamaya, birlikte gitmeye gayret ediyorlar. Yani bu farklılık değil bu. Yani olması gereken bu. Çünkü bakın futbol artık çok zaman kaybı yapılmadan çok fazla paslı değil. İçe koşu dikine paslı bir an evvel rakip kaleye gidip o topu içeri sokma mantığı olması lazım. Yani artık daha süratli oynanması gerekiyor. Daha dikin oynanması gerekiyor. Daha çabuk oynanması gerekiyor ki rakibi hata yaptırır. Bakın Almanlar bile artık o modelden geçmek zorundalar. Çünkü çok pasla çıkmaya çalışıyorlar. Veriyor. Rakibin önünde sabaha kadar pas yap. Eğer onun arkasına gidecek bir aksiyonun yoksa topun sende çok olması artık başarılı bir iş anlamına gelmiyor. Yani bütün bu farklılıklar tabii oynama mantığınızı, oynama felsefenizi de geliştiriyor. Çünkü bu gol atarsanız kazanabileceğiniz bir oyun. Yoksa olmaz.
Hocam vaktimiz de daralıyor. Son sorumuz da Çağlar'dan gelecek size.
Gelsin kardeşim.
Hocam önce şunu sormak istiyorum. Türkiye'de beğendiğiniz hocalar kimler oynattığı futbol açısından? Bir de 2018'de sizde yine bu radyoda bir yayın yapmıştım ben. Ve orada size Türk futbolunun nasıl gelişebileceğini sormuştum. Siz de orada Türk futbolundan Almanya'dan aldığınız örnekleri, Almanya'da gördüğünüz eğitimi karşılaştırmıştınız. Geçmişten bu yana yol kat edebiliyor muyuz ve sizi ne zaman yeniden kenarda göreceğiz?
Yani sondan başlayalım. Ben telefonum yanımda duruyor. Birisi telefonu derse konuşup öyle iş bulan bir antrenörüm. Yoksa kendim bir sürü kulislerle aman burası boşalmış buraya birini sokalım. Siyasi bir güç arkamızda olsun veya böyle düşünen evet. Birisi çok.
Son 5 hafta ararlar mı hocam?
Yani bilmiyorum. Çünkü artık dikkat ederseniz biraz ismi antrenöre çıkmış. Mustafa Denizli, Fatih Terim, işte
Şenol Güneş.
Şenol Güneş, Ersun Yanal, Şenol Güneş'i saymayın. O çünkü çalışıyor şu anda.
Evet.
Hikmet Karaman, ne bileyim yani işte biraz antrenörlükte dominant karakterlerin hiçbirinin iş bulduğunu görmüyoruz şu anda. Ve daha dün top oynamış, bugün bırakmış kardeşlerimiz. Bu işin başındalar. Mesela Selçuk İnan kardeşim şimdi Kasımpaşa'nın antrenörü oldu. Selçuk İnan'ın sanırım Fatih Hoca ile bir müddet onun yardımcılığını yaptı. Daha futbolu bıraktı. Bir sene oluyor galiba. Yani şimdi bu kardeşimiz benim talebem. Beraber çalıştık. Ama Süper Lig o kadar çok şey bekliyor ki sizden. Bu donanımınız var mı? Yalnız futbol oynamışsınız. Bu işi yapmaya çok yeterli olur mu? Yani öğrenme vahiyle olmuyor. Bir süreçtir. Yani siz bu süreci yaşamadan sırf deneyip yanılarak dolayısıyla sırf sonuca yönelik bir antrenör tipi ortaya çıkarırsınız olur. Yani Türkiye'deki futbolun değer kaybetmesinin başında bu geliyor. Çünkü daha donanım olmayan kardeşlerimize çok acele ediyorlar ve bu işin başına getiriyorlar. Yani bunlar bir takımı idare etmekte o kadar kolay mı ya? Allah'tan bir şey mi gelip de bir sihirli değnekle mi yapacaklar bu işi olur? Yani ha aralarında birkaç istisna olabilir. Olabilir. O da sonuçla ilgilidir. Eğer siz o sonucu bu sene aldınız, öbür sene aldınız, öbür sene aldırırsa bu devamlı olur. Ama bir sene al, bakın mesela bazı kardeşlerimiz şampiyonluklar yaşadılar ve ondan sonra bir daha yoklar. Nasıl oluyor bu? Yani çok iyi antrenörde ondan sonra ne oluyor bunlara da yoklar bunlar olur. Yani dolayısıyla eğitime saygı duymayan bir ülkeyiz. Yani antrenörlük futbol oynamışlıkla doğru orantılı bir iş değildir. Dünyanın en iyi oyuncuları var işte, onların hiçbir antrenör olamadılar, olamıyorlar deniyorlar, başarılı olamadılar bir türlü. Hala bu örnekleri Türkiye kabul etmiyor. Yani şimdi bu kardeşlerimiz, duyuyorum ben, X takımında 35 bin lira maaşa çalışıyor. Bu 2 bin euro değil. Yönettiği oyuncuların 1 milyon, 2 milyon, 8 milyon euro bilmem ne. Yani nasıl bu bunda bir otorite sağlayabilecek bu kardeşimiz olur? Yazık oluyor, çocukları erken erken yok ediyoruz. Ha, aralarından birkaç tanesi Milli Piyango gibi denk gelecek, gelir. Ama biz diyoruz ki eğitime önem verin. Önem verin de çünkü yalnız bu takım idare etmiyorsunuz. Bunun uzmanlık boyutu var, insan boyutu var. Efendim ben söyleyeyim, bunun yönetici idare edeceksin, oyuncu idare edeceksin, çalışanı idare edeceksin, basını idare edeceksin. Yani bunlar öyle kolay şeyler değil ki ya. Milletin ilgi duyduğu, yani futbol bir spor falan değil ki, futbol çok önemli sosyal bir olay. Bu sosyal olayı idare ederken sizin çok entelektüel bir tarafınızın olması lazım. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Yani okumanız gerekiyor. Ya diyorlar ki Türk antrenörü dil bilmiyor. Niye siz uluslararası platformda yoksunuz? Ya kardeşim, ilkokuldan beri ben İngilizce öğrenmeye çalıştık Türkiye'de. Üniversite bitene kadar İngilizce dersi vardı. Hala bakış önemdeyiz. Yani sen bana ne öğrettin ki benden ne istiyorsun? Bu sefer deniliyor ki ya siz kendi bireysel gelişimizi kendiniz sağlayın. Ya sen olduğun ülkede yabancı dil öğrenmek kolay mı ya? O bir imkan meselesi yani. Ha, benim gibi gözüm kara olacak, alacağım bir sırtına çanta, gideceğim dünyanın en iyi akademisini bitireceğim, en iyi antrenör kurslarını yapacağım. Ve bakın 85 milyonda bir kişiyim ben. Yani bana denk gelmiş. Benim de o da inatçılığımla çok eziyet çekerek bu hale getirdik olduğu işi. Yani ben Türkiye'de bilgiyle bir yere geldim. Yani birisiyle bir yere gelmedim. Ha, dolayısıyla bir yere sizi bilgi getiriyor ama ondan sonrası için bir lobileşme gerekiyor. Onu oluşturmadım. Çünkü özgürlüğüne düşkün bir insanım. Size bir şey veriliyorsa sizden bir şey alınıyor. Ben bunu istemedim. Dolayısıyla Türkiye maalesef her türlü eksiği ne olduğunu çok iyi bilen bir ülke. Ama bunları halletmek birilerinin işine gelmiyor. Çünkü futbol... Evet. Kullanıldığı gibi bir sonuç getiren bir olay. Bizde iyi kullanılmıyor bu olay. İyi 3-5 kişiyi mutlu edelim diye yapıyoruz bu olayı.
Hocamla özel bir yayın yapmamız
hocam,
lazım.
Hocam bu içiniz dolmuş bayağı, size ayrıca bir program yapalım ya, yine.
Yok bir daha ver. Evet. Benim niye içim dolsun? Bana sorsun, ben de anlatıyorum sana.
Yok, detife yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz Yılmaz Hocam katkılarınız için programımıza.
Rica ederim.
Çok sağolunuz, yine bekleriz. Evet... Çağlar ve Serhat Ayan'a dönmek istiyorum. Son sözlerinizi alalım, kapatalım. Bayağı da vaktimizi doldurduk.
Çok önemli isimler konuğumuz oldu. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir programdı. Herkese hoşça kalın diyeyim ben.
Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum.
Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.